Ayrım 12.
Tüm şefkatiyle sarıldı. Göz pınarlarından öptü. Kirpikler sırılsıklandı. Sen benim yadigarımsın. Ben buradayken kimse sana dokunamaz. Safinaz'ın içi ağlıyordu. Müesser hiç duygulanmadı. Sesinde sertlik yoktu ama kararlılığı hissedilmekteydi. Safinaz diz çöktü. Başını Müesser'in karnına dayadı. Hıçkırıyor, sözleri anlaşılmıyordu. Müesser koltuk altlarından tutup kaldırmak istedi. Benden gizlediğin bir şey yok, değil mi? Safinaz hıçkırıklarını kesti. Kırılmış bir gururla affedilmek değil, hakkının teslim edilmesini istiyordu. Pencerenin önüne dizilmiş bembeyaz sabun kalıplarından birini alıp Müesser'in ayak ucunda diz çöktü. Odaya mis gibi zeytinyağı kokusu yayıldı. Bu sabunları Müesser'le birlikte yapmışlar ve çeşitli şekillerde kalıplara döküp gönül alıcı biçimler yaratmışlardı. Safinaz'ın elinde yürek biçiminde bir kalıp duruyordu. Sabunu öpüp Müesser'in ayak ucuna bıraktı. Ayağa kalktı. Ben bundan bile daha temizim. Müesser rahatlamıştı. Safinaz'ı banyoya soktu. Ayak ucuna bırakılan sabun kalıbını uzattı. Bir koca kazan su ısıtmış, buharı banyoyu hamam sıcaklığına dönüştürmüştü. Her yerini yıka. Bu pislik üzerinde kalmasın. Safinaz düşlerin, sevinçlerin böyle hüsranlı bir sıygaya dönüşmesinden tedirgin değildi. Müesser ablasını seviyordu. Bir prensesin nehir kenarında yıkanışını andıran soyluluk içinde ilk tas suyu başından aşağı döktü. Tabiatın bütün çeşmeleri coşmuştu. Suç benim değil abla. Bembeyaz sabun hala elindeydi. Bir saflığı teslim etmenin güvenini duymak istedi. Bir tas su daha dökündü. Sabun kalıbını götürüp merdiven basamaklarının ucuna bıraktı. Islak bir fısıltıyla gururlandı. Tosyalı kıpırtısız bir adammış. Berlin sefiri Hakkı Paşa'nın İstanbul'a gelişi hemen duyulmuş ve adanın huzurunu kaçırmıştı. Hakkı Paşa Celile'nin uzaktan akrabasıydı ve çocuk yıllarında yakın arkadaşlık içinde oldukları söyleniyordu. Yahya Kemal Bey'in hicret etmek istediği mazi ağır bir ayıp gibi omuzlarına çöktü. Dışarıda bardakların boşandığı yağmur şiddetini arttırmış, daha da hızlanan rüzgarla karışıp bir kırbaç gibi Yahya Kemal'in sığınmaya hazırlandığı geçmişi gözlerinin önünde dövüyordu. Ağır bir kıskançlık girdabına düştüğünü fark etti. Duyguları evhamlı bir aşığın heyecanlarını bile aşacak kadar ileri gitmiş ve yepyeni bir vehim tarifiyle gelip kalbine oturmuştu. Duygularında doğrusu istenirse hemen iltifat görecek bir samimi heyecan yoktu. Belli ki hissettiklerini kelimelere dökmekten kaçınıyor, duygularındaki yoğunluk kontrol edilemez noktaya varınca mısralara dönüşüyordu. Yakup Kadri'nin dedikleri doğruydu ama Celil'e her zaman bu tariflere uymuyordu. Yakup Kadri önceleri karşı geldiği bu tutkulu ilişkiyi şimdi özendiren sözlerin ve tavırların sahibi olmuştu. Celile'yi Yahya Kemal Bey'in derbeder hayatında bir dönüm noktası gibi görüyor ve eğer içten pazarlıklı çapkın şairin gönül eğlendirme merakları bir çekidüzene kavuşursa Celile'nin iyi bir eş olacağına inanıyordu. Yahya Kemal gibi iddialı ve bencil birini çekip çevirecek kadın bulmak neredeyse imkansız görünüyordu. Celil'e bir talih kapısı açmıştı ama bu kapıdan geçmeye cesaret edecek insan sanıldığı kadar göz doyurucu olamıyordu. Yahya Kemal uçarı gönül muhabbetini merakları içinde ruh krizleri ve kıskançlık tutkularıyla herkesin uzak olmak istediği bir kuruntulu adam haline gelmişti. Bu vehimli muhayyile belki de gerçekle hiç ilgisi olmayan münasebetlerin varlığını yaratıyor, sonra kendi hayal dünyasında yaratılanları hayatın asıl gerçekleri gibi değerlendirip hem kendisini hem Celile'yi perişan ediyordu. Celile'yi adeta fettan tavırlarıyla alışılmış ihanetlerin seviyesiz mümessili gibi gösteriyordu. Bu kuruntunun döküldüğü mısralar zalimdi. Kirpikleri süzgün o ihanet dolu gözler. Dikkatle bakarken bile bir fırsatı özler. Celile fırsatçı mıydı? Yahya Kemal Bey, Celile'nin Nişantaşı'ndaki evini düzenlemek, temizliği yaptırmak için İstanbul'a indiği akşamlarda nasıl bir yalnızlık humması içinde çırpındığını hatırladı. İskeleye kadar birlikte yürüyor, sevgilisini yerleştirdikten sonra vapur gözden kayboluncaya kadar arkasından bir sevda hasretiyle baka kalıyordu. bu üzüntülü uğurlamaların arkasından sallanan mendiller ve ağlamaklı gözlerle ada sanki birdenbire ıssızlığın içine gömülüp yok oluyordu. Celile Yahya Kemal'in ellerini tuttu. Gözlerine bakarak duygularını aktardı. Ellerim ve kalbim hep sizinle kalıyor. Siz yoksanız kolu kanadı kırık bir kumru kadar sahipsizim. Hakkı Paşa'nın her gelişinde dostları bir suare düzenlemekte ve İstanbul'un gözde erkekleri ve kadınları bu fırsat içinde kendilerini sevdiklerine beğendirme telaşını yaşamaktaydılar. Yahya Kemal Bey pastanenin bambu sandalyelerinden birine kaykılmış, hafif hafif bozmaya niyetlenmiş havayı seyrediyordu. Şimdilik sakin görünen bulutların birden alabora olup şiddetli bir fırtına ve rüzgara dönüşmesi işten değildi. Kahvesini içip yola çıkmaya hazırlanıyordu ki bitişik masadaki sesle irkildi. İstanbul terbiyesinde gün görmüş ada sakinlerinin bu kadar yüksek sesle konuşulmaları alışılmış şeylerden değildi. Yahya Kemal Bey'in o vehimli muhayyelesi artık ufuklarını sonuna kadar açmıştı. Bu kadınların kendi aralarında konuştuklarını Yahya Kemal'e duyurmak istedikleri şeklinde yorumladı. Tecrübeli bir nişantaşı Dilberi, bu akşam Hakkı Paşa şerefine verilecek suareye bütün nişantaşlı ailelerin davet edildiğini söylüyordu. Yahya Kemal Bey en hassas yerinden vurulmuşa döndü. Günlerden beri Celile'nin mutlaka İstanbul'a inmek istemesinin sebebi bu suare olmalıydı. Birden kendisini her yönüyle aldatılmış hissetti. Çılgına dönmüş gibi olanca hızıyla iskeleye koştu. Kendisini İstanbul'a götürecek bir tekne arıyordu. Beklenen olmuş, o sakin duruşlu güz akşamının hafif esintisi bir azgın fırtınaya dönüşmüştü. Yağmur şiddetini arttırıyor ve dalgalar denizin altını üstüne getiriyordu. Böyle havalarda denize açılmaya en tecrübeli balıkçıların bile cesareti yetmezdi. Yahya Kemal cebindeki bütün parasını bir avucunun içine sıkıştırdı ve sandalcıların sığındıkları küçük çayhanenin kapısından içeri girdi. Avucunu açtı. İstediğiniz fiyatı veririm. Ölüm döşeğinde hastam var. Sandalcılar birbirlerine baktılar. Bu havada cesaret göstereni yoktu. Sandalcılar reisi adanın itibarlı müşterisini böyle perişan, yalvarır halde görmeyi hiç düşünmemişti. Burnundan kıl aldırmayan şairin adeta diz çökmüş gibi yalvarıp yardım istemesi pek etkili olmayabilirdi. Ama ölüm döşeğinde hastam var sözü bütün sandalcıların sırtını titretmişti. Sandalcılar reisinin işaret ettiği orta yaşlı birisi sandalına doğru yürüdü. Denize açılmaya hazırlandı ve seslendi. Acele edin, deniz giderek daha da bozacak. Yahya Kemal Bey dehşet içindeydi. Celile'nin Hakkı Paşa'nın suaresinde olabileceği ihtimaliyle kavruluyordu. Hızla sandala atladı. Birkaç kürek sonra artık dönüşü olmayan bir belalı macera başlıyordu. Dalgalarla birlikte sandal yükselip alçalıyor ve neredeyse batma noktasına geliyordu. Sandalcı ilk küfrünü savurdu. Dönüp yüzüme bakmayacak bir adam için hayatın bütün tehlikelerini göze alıyorum. Sesini daha da yükseltti. Bu kere Yahya Kemal'i doğrudan hedef almıştı. Değer mi be adam? Yahya Kemal'e göre her şeye değerdi. Celil'in kendisini aldatıp hiç haber vermeksizin Hakkı Paşa'nın davetine katılması, hain bir tıynetin baş kaldırmasıydı ve iblis kadar müstehsi tavırla bu ihaneti işliyordu. Maltepe sahilleri görünmüştü. Sandalın iskeleye yanaşması daha da tehlikeliydi. Her an alabora olabilirlerdi. Sahildeki kayıkçılar azgın denizin ortasında bir yanıp bir sönen küçük lambanın ışığını görmüş ve felaketli bir durum olduğu endişesine kapılıp sahile koşmuşlardı. Birkaçı kalın bir iki halat atıp sandalın açılmasını önlemeye çalıştılar. İri yapılı birisi sandala atılan halatı tutup olanca gücüyle çekti ve sahile yanaştırdı. Yahya Kemal Bey çıkışır gibi sordu. Aklınızı mı bozdunuz? İnsan bu havada açılır mı? Hiç kimsenin telaşı Yahya Kemal Bey'in umrunda değildi. Artık ayağı karaya değmişti. Şimdi Celile'yi suç üstünde yakalama imkanı artmış görünüyordu. Bu imkanın giderek artan bir hızla yaklaşmasını, bir yandan haklı bir baskın onuru, öte yandan ağır bir kıskançlık ıstırabı gibi hissetmekteydi. Maltepe'deki bütün kahveleri tek tek dolaşıp bir araba istiyordu. aldığı bütün cevaplara rağmen şansını sonuna kadar denemekte ısrarlıydı. Sonunda şansının tükendiğini fark etti. Tren yoluna çıktı ve rayları takip ederek Bostancı'ya kadar koşmaya başladı. Mahalle karakolunun ışıklarını görünce bir nefes aldı. Ölüm döşeğinde hastam var, mazeretinin ne kadar etkili olduğunu görmüştü. Aynı gerekçeyi bu kere karakol komiserine karşı kullanmaya karar vermişti. Doğru komiserin odasına girdi. Dilinde tek cümle vardı. Ağır hastam var, bana bir araba bulunuz. Bostancı, Kadıköy, Üsküdar. Gecenin yarısında arabanın tekerleri zor dönüyordu. Atlarda takat kalmamıştı. İri bir meşine sarılmış arabacı sadece dizginleri bırakmış, kendini bir kadere terk etmiş gibiydi. Varacakları menzili bile unutmuştu. Yahya Kemal Bey'in bütün hiddetli telkinlerine rağmen atlara tek bir kırbaç dahi vurmuyordu. Tek bir kırbaç bu yaşlı atları çökertebilirdi. Boğaz nispeten sakindi. Daha para göz bir sandalcı Yahya Kemal Bey'i Beşiktaş'a götürmeyi kabul etti. Artık Nişantaşı eliyle uzansa dokunabileceği kadar yakın görünüyordu. Eliyle dokundu. Apartmanın bütün ışıkları sönüktü. Hiç cevap çıkmıyordu. Bir kere daha pencereye dokundu. Sesini yükselterek apartman kapıcısını uyandırdı. Her ikisinin de yüzünde şaşkınlık vardı. Yahya Kemal Bey sinirliydi. Bencilliğinin yine esiri olmuş, gecenin geç vaktinde adamı uyandırdığı yetmiyormuş gibi uyumuş olmasını kabahat sayarak azarlamaya başlamıştı. Bu saatte uyunur mu efendi? Kapıcı Yahya Kemal Bey'i tanıdı. Ama kapıldığı endişeden kurtulacak birkaç cümle beklerken sert bir dille azarlanmasını hazmedemedi. Bu saatte uyandırılır mı? Yahya Kemal Bey yelkenlerin suya nasıl indiğini biliyordu. Üstelemedi. Benimki evde mi? Kapıyı ben açarım. Çıksaydı görürdü. Emin misin? Elbette. Yahya Kemal Bey'in bu sözlerle tatmin olması mümkün değildi. Kapıcıyı yeniden zorladı. Gönül almak için cebinden bir demet para daha çıkardı. Çık bir bak bakalım evde mi? Kapıcı ürkek adımlarla yukarı çıktı ve geri döndüğünde artık hakim sesinin kendinde olduğunu fark etmişti. Hiç çıkmamış, şu anda uyuyormuş. Üstelik biraz da rahatsızmış. Dünyalar artık Yahya Kemal'indi. Arabacının meyhanesine doğru yürüdü. Yağmuru, fırtınayı unutmuş, rahat bir gönülle bu sabahçı meyhanesinden içeri adımını atmıştı. Yahya Kemal Bey iki kişilik bir yalnızlığın tam ortasındaydı. Hangi kefede ağır basacağını biliyor ama beceremiyordu. Arabacı meyhanesinin en temiz kadehini önüne koydular. Tezgahın arkasındaki kadın müşteriden anlardı. Gelinin önemli biri olduğunu girişinden, sandalyeye oturuşundan anlamıştı. Temiz peşkillerden birini uzattı. Kurulanın, bu havalar adımı berbat eder. Sonra sofrasını donatmaya başladı. Tepsidekileri boşaltınca sordu. İstediğiniz bir şey var mı? Hayır. Bu kısa konuşma ikisini de aynı anda şaşkınlığa yöneltti. Kadın erken davranıp sordu. Dilin üsküplü, kimlerdensin? Yahya Kemal Bey, Celile ile ilgili endişelerinden kurtulunca eski bencilliğine dönmüş, kendisine itibar eden kadını önemseyip cevap vermek yerine isteklerini bir bir sıralamaya başlamıştı. Kadın istifini bozmadan tekrarladı. Kimlerdensiniz dedim. Nişli İbrahim Bey'i tanıyor musun? Tek bir cümleyle her şey sonuçlanmaya başladı. Kadının gözlerindeki sevgi derin bir saygıya dönüştü. Uzun süredir adını duyduğu hemşerisini böyle pejmurde bir kıyafet içinde görünce durumuna üzüldü. Demek paşa kadının aşık olduğu şair sensin. Kaldığı yerden işine devam etti. Küçük tabaklara yerleştirilmiş mezeleri tertipli biçimde masaya koydu. Feleğin çemberinden geçmiş ve kılı kırk yaran bir vicdan muhasebesiyle değerlendiriyordu. Bu Üsküplü Beyzade'nin aşkı bütün Nişantaşı'nda dillere destandı. Kaderin Ali Cenap cilvesi, herkesin merakla isminden söz ettiği Üsküplü'nün yolunu gecenin yarısında kendi meyhanesine düşürmüştü. Bu aşkın derinliğini bilmiyor ama şairin gözlerindeki sevinçli yorgunluktan anlıyordu. Büyük kıskançlık artık yerini büyük hasrete bırakmıştı. Kıskançlığın derin bir özlemle karıştığı ruhun derinliklerini yoğurmak kolaydı. Böyle ünlü bir hemşerisini hiçbir kadının üzmeye hakkı olmadığını düşünüyordu. bu duygularını abartılı özendirmelerle söylemek yerine samimi bir nasihate dönüştürdü. Hiçbir kadın sana itibarda kusur edemez. Edeni olursa haşla, bağır, azarla. Sen bir beyzadesin. Üsküp'te aileni tanırız. Vardar Köprüsü'nden eski çarşıya giden yolun ucundaki köfteci babamdı. Arnavut köfteci derlerdi. Köprünün mazgal boşluğunda annem köfteleri ıslatır, ben sıraya dizerdim. Köprünün üstüne çıkıp karşı yakaya geçtiğim zaman nasıl gururlandığımı anlatamam. Yahya Kemal Bey başka zamanlarda olsa belki ilgi gösterip dinleyeceği hemşerisini fazla önemsemedi. Aklı hala Celile'deydi. Meyhaneci kadın fısıldadı. Her insanın hayatı aslında kendisini öğrenmeye götüren bir yoldur. Korkarsak kendimizin cahili oluruz. Böbürlenirsek kendimizi ezeriz. Kıskanırsak kendimizi tüketiriz. Yahya Kemal Bey çocukluğunda nanasının yaptığı yemeklerin lezzetini bulmuş ve çok sevinmişti. Büyük bir iştahla yiyor, önüne konulan her kadehi deviriyordu. Sabahın ışıkları belirmişti. Masanın üzerine bir demet para bırakıp dükkandan çıktı. Tam kapıyı kapatacakken geri döndü ve tezgahın arkasındaki kadına seslendi. Seni kıskandım. Hiçbir gün Vardar mazgallarında oynamama izin vermediler. Senin beyzadelik dediğinin aslında ne ağır bir yük olduğunu bilemezsin. Karşı kaldırıma geçti. Celile Hanım'ın kapıcısı apartmanın önünü süpürmüş bekliyordu. Yahya Kemal Bey'in içeri girmesi için kapıyı ardına kadar açtı. Merdivenleri büyük bir hızla çıkıp zile dokundu. Ağır maun kapıyı yavaşça açtı. Artık karşısında sadece Celile vardı. Şaşkın hatta korkulu bakışlarla bu ani ziyaretin sebebini merak ediyordu. Sormaya cesaret edemedi. Aklından geçen ihtimallerin en gerçeğini en iyi Celile biliyordu. Şaşkınlığını bir yana attı ve sabah yataktan çıkmış üryan kıyafetiyle üstü başı toz toprak içindeki sevgilisini kucakladı. Tenin sıcaklığında hasret vardı. Bir sabah vuslatının lezzetini hiç tatmamıştı ve bu fırsatı kaçırmaya niyetli değildi. Baş kaldırmış bütün arzularını dizginlemeye ihtiyaç duymadı. Üzengiyi sağrısına vurdu, o arzuyla Yahya Kemal Bey'e sarıldı. Kanatları kırık kumrunuza can verdiniz efendim. Üsküplü köfteci komşu apartmanın perdelerinin kapatıldığını gördü. Uzak, hep uzak bir semti hatırlar gibi hevesliydi. Dudaklarından bir karanfil tarlası döküldü ortaya. Çevresindeki gülleri, sümbülleri aradı ve sonra yalnızlığının verdiği sevinçli gururu dillendirdi. Kim bilir bir uykuyu cananla beraber uyumak ne güzeldir. Gece iştirak oyuncular toplantısı vardı. Kulaktan kulağa fısıldanan haberde önce Safinaz'ın düğününe gidilecek, sonra tek tek sezdirmeden ayrılıp Münip Bey'in evinde toplanacaklardı. Herkes nereye gittiğini kimseye söylemeyecek, Münip Bey'in zor duruma düşmesine fırsat verilmeyecekti. Şefik Hüsnü Bey'in gönderdiği söylenen uzun ve etraflı mektup anlatılacaktı. Söylenenlere göre Şefik Hüsnü Bey, iştiraki oyunculuğun memleket için büyük önem taşıdığını anlatmış ve bütün iştiraki oyun meclislerinde bu mektubun okunmasını istemişti. Münip Bey, Şefik Hüsnü Bey'in mektubundan notlar almış, ustayı adeta nefes bile alınmayan sessizlik ve sabır içinde okuyup hayran kalmıştı. Asıl vuslat heyecanı Nazım'ın dünyasındaydı. Celile'ye yeniden kavuşmak, eski günlerini süsleyen ana oğul sohbetlerine dalmak istiyordu. Celile'nin yaşamına renk ve mana katan tek varlığı yok edebilecek olgunluk ve etkinlik olmadığını görüyor, bu durumu sabırlı bir muhakemeyle hazmedemiyordu. Bu tahammül vakti geldiğinde mutlaka alınacak bir intikam kararlılığını emzirmekteydi. Karşısında iki hayranlık kaynağı vardı. Celile ve İstanbul şairini. Birini seçmek zorunda kalışını bir şair talihsizliği gibi yorumluyor, ancak düzeleceği güne kadar bu hicrana tahammül etmesi gerektiğini anlıyordu. Eğer talihin yaver dostluğu yüzüne gülebilseydi, bu iki hayranlığı ayrı ayrı en değerli iki varlığı gibi yüceltebilirdi. Gemi güvertesinde Celil'in akseden yüzündeki hayranlığı kutsayan mısralarını yazdığı akşam, bütün dünya bu güzel kadının gösterdiği büyük sevgi ve şefkatin kubbesini örüyordu. Sonra aynı heyecan içinde Yahya Kemal'in şiir dünyasındaki ihtişamını hayranlıkla yeniden mısralara döküyor ve İstanbul şairini şehri küsmüş bir aşina çehrede seyrediyordu. Bu aşina çehrenin dudaklarında bir mersiye dolaştığını görmüştü. Haftalar sonra yeniden Celile'yi görmek ne mutlu bir duyguydu. Yahya Kemal Bey'in gözlerinde hasret, mısralara dökülmüş şenlikli bir şarkı sevincine benziyordu. Yeniden Celile'nin duygularını kontrol edebileceği günlere dönmek istedi. Bu günlerin hatırasında daima saygı ve itibar görmüş bir üstad lezzeti vardı ve Yahya Kemal Bey her seferinde bu lezzeti tatmak için çok şeyi feda etmeye hazır beklemişti. Celile Hanım da duygularını kontrol edebileceği bir güce kavuşmak istiyordu. Kendini bir hicranlı sevdaya kaptırmış gibi dizginlenemez duygular içinde hissetmekteydi. Yahya Kemal Bey'in aşırı kıskançlık içinde hemen herkesi telaşa verdiği günlerde ailesi ve yakınları bu aşkın böyle bir seyir içinde gelişmesini doğru bulmadıklarını söylüyorlardı. Gerçekten Yahya Kemal Bey çılgınlar gibi davranmış, kendisine, yaşına ve toplumda kabul görmüş seviyesiyle bağdaşması mümkün olmayan tavırlarla hem kendini hem Celile'yi çevresine mahcup etmişti. Bu mahcubiyeti sineye çekip hiç olmamış gibi davranabilirdi. Ama bu sevdanın böyle hüsran yaratan örneklerle gelişmesi ihtimali Celile'yi korkutmaya başlamıştı. Tek başına kaldığında ne bir şey okuyabiliyor, ne resim yapabiliyor, ne de 3-5 ahbap sohbetinde vakit geçirebiliyordu. Nazım'ı bile ihmal etmekte olduğunu çok geç fark etti. Nazım da annesinin sıkıntılı bir macera dehlizinden geçtiğini fark etmiş ve gönlünün kırıldığını görmüştü. İlgisizliğin gerisindeki tek isim Yahya Kemal'di. Yeni şiirlerini itinayla temize çekip Celile Hanım'ın hemen fark edebileceği yerlere bırakıyor, bunların ayrıntısını tartışma arzularını belli eden hafif sırnaşmalara rağmen Celile Hanım'dan bir cevap alamıyordu. Nazım da gerilemişti. Celile Hanım'ın dünyasındaki yerinin giderek birileri tarafından doldurulmuş olduğunu en belirgin biçimiyle fark etmeye başlamıştı. Hemen sert ve sonuçlandırıcı bir davranışla tavır takılmaya başlasa, Celile Hanım'ın incinip küseceği endişesiyle kendini dizginliyordu. Bu sevdanın sacayakları birbirlerinden habersiz ve bağımsız birbirlerine karşı tavır almaya başlamışlardı. Celile Hanım çözümü kendi elinde görüyordu. Bu hayatındaki ilk çözümsüzlük değildi.